Ayrım 3.
Serçe kuşunun intikamı. Gün gelir, ateş olur annenin umut ışığı. Anne serçe ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Son günlerde yuvaya yaban kedisi dalanmıştı. Yavru serçeler göz açtırmıyordu. Yumurtadan yeni çıkmış zavallı yavrucakları gözünü kestiriyor, uygun bir anı kollayarak yakalıyor, sonra da bir güzel afiyetle yiyordu. Bir gün böyle, iki gün böyle derken diğer anne serçeler de durumdan tedirgin olmaya başladılar. Hain kedi onların da yavrularına göz dikmişti. Hatta bazılarının yuvasına zaman zaman geldiği görülmüştü. Bunun üzerine bütün serçe kuşlar toplandılar. Ne yapmak gerektiği konusunda görüşmeler yaptılar. Herkes düşüncesini söyledi. Ortaya farklı görüşler çıktı. İçlerinden biri şöyle dedi. Biz koskoca bir yabani kediyle nasıl başa çıkarız? Gelin ondan daha güçlü biriyle anlaşalım. Ortak bir cephe kuralım. Diğer serçe kuşlar bu fikri benimsediler. Doğru ya. Kendileri başa çıkamayınca kendinden de güçlü birisiyle birleşmek en iyisiydi. Düşünceyi ortaya atan serçe kuş elçi olarak seçildi ve bütün serçelerin ortak görüşüyle semenderlerin ülkesine gönderildi. Serçe kuş günlerce uçtu. Sonunda semenderlerin ülkesine ulaştı. Başlarından geçeni anlattı. Yardım diledi onlardan. Semenderlerin ileri gelenleri toplanıp konuyu görüştü. Serçe kuşlara yardım kararı verdi. Önce ağızlarına biraz neft aldılar. Birkaç tane kibrit alıkoydular. Serçe kuşların ülkesine geldiler. Durumu yerinde gözlediler. Ve yaban kedisinin kaldığı yeri belirleyip ateşe verdiler. Alevler büyüdü, büyüdü. Ortalığı yoğun bir duman bürüdü. Yaban kedisi gafil avlanmıştı. Evinde yavrularıyla birlikte yanarak öldü. Kelile Dimne'den bu öyküyü dinleyince içinde bir sızı dolaştı. Dimne niyeti bozmuştu galiba. Öküz Şetrebe'yi saraydaki konumundan uzaklaştırmak için aklına geleni yapmakta kararlıydı. Korktu arkadaşından. Gözünü hırs bürümüştü. Fakat kararlıydı. Yapılacak bir şey yoktu. Arslan'ın Şetrebe'ye bu kadar önem vermesi diğer adamları arasında hoşnutsuzluk doğurmuştur. Sonuçta kötü şeyler olacağından korkuyorum, dedi Dimne. Kelile sustu. Dimne sürdürdü konuşmasını. Benim Şetrebe aleyhine çalışmam sadece kendim için değil, ülkenin ve sarayın çıkarı söz konusu. Kelile'nin aklına olaylardan ders alan bir padişahın öyküsü gelmişti. Gel dedi, sana bir öykü anlatayım. Her şeyden ibret alan bir hükümdarın hikayesi bu. Anlat bakalım, dedi Dimle. Kelile hikayeyi anlatmaya başladı. Zulüm bir yaşama biçimiyken gün gelir ölümle açılır kapalı gözler. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu mısır tanesinden çokmuş bir zamanlar. Büyük bir ülkenin yüce bir padişahı varmış. Yüceymiş yüce olmasını ama zamanla değişmiş, bambaşka bir insan oluvermiş. Bir zamanlar halkına sevgiyle hizmet etmeyi bir görev bilen bu sultan, gün gelmiş zulmetmekten zevk duyar olmuş. Onun yüzünden canı yanmadık bir kul kalmamış ülkede. Ölmesi için insanlar gece gündüz Allah'a yakarır olmuşlar. Zulmünden bıkıp usanmışlar. Herkes korkudan sinmiş bir yerleri. Padişah ise her gün zulmüne bir yenisini ekliyormuş ve bundan emsalsiz bir zevk duyuyormuş. Günler su gibi akıp gitmiş. Geride sadece haksızlığa uğrayanların iniltisi ve korkusu kalmış. Hiçbir şey kararında değildir dünyada. Her şey zamanla değişir. Bizim padişah da değişivermiş bir gün. Ve bunu yurdun dört bir yanına duyurmuş. Sokaklarda tellallar bağırıyormuş. Ey insanlar! Ben bugüne dek zalim bir hükümdardım. Artık adaletli olmak istiyorum. Ülkemi tekrar eski mutlu günlerine kavuşturmak istiyorum. İnsanlar duyduklarına inanamadılar. Bu tellal neler de söylüyordu böyle? Çılgın olmalıydı. Fakat çok geçmeden tellalın söyledikleri çıkmaya başladı. Padişahın değiştiğini gösteren olaylar oldu. Artık zulüm günleri geride kalmıştı. Herkes mutluydu. İnsanlar bu mutluluğun uçup gideceği korkusu içindeydiler. Sanki yaşanan bir rüyaydı, bir düştü. Eski padişah gitmiş, yerine bir iyilik meleği gelmişti sanki. Hükümdarın yanındakiler şaşkınlık içindeydiler. Vezirlerden birisi sordu. Devletli sultanım, izniniz olursa sizden bir şey sormak istiyorum. Sanırım mahiyetiniz de bunu çok merak ediyor. Padişah anlamıştı. Vezir önüne bakarak konuşuyordu. Sizdeki bu değişikliğin sebebi nedir? Padişah gülümsedi. Beni bu duruma getiren ormanda gördüğüm bazı olaylardır, dedi. Vezir meraklandı. Ormanda ne olabilirdi ki? Padişah devam etti. Bir gün ava çıkmıştım ormanda. Yolda bir köpek gördüm. Bir tilkiyi izliyordum. Zavallı tilkinin ayağını ısırdı. Hayvancağız canını kaçmakla zor kurtardı. Köpek gezinmeye başladı. Ben de izliyordum. Tam bu sırada vahşi bir at köpeği tepeleyince hayvanın ayağı kırıldı. Bunun üzerine meraklandım. Atı takip etmeye başladım. At gide gide bir çukura rast geldi ve bir anlık şaşkınlık sonucu düştü. Onun da ayağı kırılmıştı. Vezir ilgiyle dinliyordu padişahın anlattıklarını. Bu olaylar bana iyi bir ders olmuştu. Kimsenin yaptığı yanına kalmıyordu. Mutlaka ettiğinin cezasını çekiyordu. Kelile anlattığı bu öykünün Dimne'yi intikam duygusundan vazgeçireceğini sanıyordu. Ben, dedi Dimne, öç almak peşinde değilim. Ayrıca Şetrebe'ye zulmetmek de istemiyorum. Sadece bana yapılan haksızlığı önlemek niyetindeyim. Kelile arkadaşına tekrar öğütte bulundu. Yine de karşındakinin güçlü kuvvetli bir öküz olduğunu unutma. Siz zahmet buyurmayın efendim, dedi. Ben tilkiyle görüşüp geleceğim. Tavşan kapıyı çaldı. Tilki aralıktan başını uzattı, hemen içeri daldı ve türlü diller dökmeye başladı. Aman efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Size haberlerim var. Batı ülkesinden ünlü mü ünlü, şanlı mı şanlı bir bilgin geldi. Benim de aklıma hemen siz geldiniz. Böyle bilgisi görgüsü engin olanların tecrübelerinden yararlanmak istediğinizi bildiğimden onu hemen size getirdim. Şimdi dışarıda sabırsızlık içinde bekliyor. İzniniz olursa içeri girmek istiyor. Tilki öyle hemencecik kanacak kadar aptal da değildi. Tavşanın telaşlı halinden zaten kuşkulanmıştı. İşin içinde bir hile olduğunu sezdi, tavşana belli etmedi. Çok teşekkür ederim tavşan kardeşim, dedi. Böylesi yüce insanlarla görüşmek doğrusu herkese nasip olmaz. Fakat beni gafil avladınız. Biraz izin verirseniz ortalığı toparlayayım. Tavşan sabırsızlanıyordu. Öyle hazırlığa falan gerek yok. Evin hali hiç de fena değil, dediyse de tilki ısrar etti. Sen, dedi tilki, bana birkaç dakika izin ver, dışarıda bekle, ben sizi çağıracağım. Tavşan çaresiz dışarı çıktı. Tilkinin evinin iki kapısı vardı. Arka kapıdan baktı ki ne görsün, kurt iştahla bekliyor. Dedi, ben sana gösteririm tavşan efendi. Hemen aceleyle evin girişine bir çukur kazdı, üzerine ağaç dallarıyla yapraklarla örttü ve kapıyı açarak bekleyenleri buyur etti. Efendim, buyursunlar, buyursunlar, dedi. Önde kurt, arkasında tavşan içeri girer girmez çukura düşüverdiler. Ve kendisini akıllı zanneden zavallı tavşan kurda bir güzel yem oldu. Kelili masalı bitirdiğinde, ne demek istediğimi sanırım anladın der gibi baktı arkadaşına. Dimne artık itiraz etmiyordu. Kuşkusuz dediğin çok doğru, ama bunun tersini de düşünebilirim. Elbette, dedi Kelili. Şimdi benim de aldatan tavşan hikayesi aklıma geldi. Onu anlatayım sana. Aldatan tavşan. Bağdat'ta hurma ağaçlarının yemyeşil bir çizgi gibi uzandığı alanda bin bir türlü ağacın yükseldiği bir orman yer alırdı. Gizemli bir güzelliğe boğardı çevreyi. Yıllardır içindeki hayvanlar huzurla yaşıyorlardı. Herkes birbirine yardım ediyor, birinin derdi de sevinci de diğerlerininmiş gibi kardeş kardeş geçinip gidiyorlardı. Bu benzersiz mutluluğa nazar mı değdi nedir, bir anda ormanda huzur diye bir şey kalmamıştı. Ormanın kralı Arslan uzak diyarlarda avlanmıyor, kendi ülkesinin hayvanlarını yemek istiyordu. Böylece orman bir tehlike yuvası olup çıkmıştı. Hayvanlar ölüm korkusu içinde ne yapacağını bilmez haldeydiler. Bugün kim bilir sıra kimde? Bu soru herkesin zihnindeydi. Hayat çekilmesi güç bir ızdırap haline almıştı. Nereye kadar böyle gidecekti? Düne dek halkını koruyan, onlara hizmet etmeyi görev bilen Arslan bugün bir canavar kesilmişti ve halkının korkulu rüyası olmuştu. Her gün ölmektense bir gün ölmek daha iyidir diyerek bir kural koydular hayvanlar. Arslan'ın yemini kura ile belirlemek. Evet, evet yanlış duymadınız, kura ile ölüm. Çaresiz bu daha iyidir diye herkes öneriyi kabul etti ve her gün kura çekerek Arslan'a yem olacak hayvanı belirlemeye başladılar. Doğrusu bin yıl düşünseler akıllarına gelmezdi bu durum. Hem şaşkınlık hem de üzüntü içindeydiler. Bir yandan ölüm sırası bende kaygısı, öte yanda kura başkasına çıkınca arkadaşını kaybetmenin üzüntüsü. Derken gün geldi, kurada minni minnacık, sevimli bir sevimli bir tavşana çıktı yem olma sırası. Tavşan, aman Allah'ım, daha çok gencim ben, ömrümün henüz baharındayım, kıymayın bana diyerek ne kadar ağladıysa da kimseye dinletemedi. Hem kendisi de benimsemişti bu kuralı, çaresiz kabullenecekti. Tavşan saatlerce düşündü, taşındı, sonunda kurnaz bir öneride bulundu. Arslan'dan kurtulmak istemeyen yok herhalde aramızda. Hayvanlar, hayır, yok diye bağırdılar. Öyleyse ben bir kez şansımı deneyeceğim. Eğer başarırsam bu hepimizin başarısı olacak. Yok eğer başaramazsam zaten işin sonunda ölüm var. Hayvanlar iyice merak ettiler tavşanın planını. Tavşan onlara daha fazla bir şey söylemedi ve arslanın bir öğünlük yemeği olmak üzere yola koyuldu. Çok geç kalmıştı aslında ve arslan öte yanda sinirden neredeyse çatlayacak gibiydi. Homurdanıyor, kuyruğunu kızgın kızgın sallıyor. ''Nerede kaldı yemeğim benim? Gösteririm ben onlara. Akılları sıra beni atlatacaklarını sanıyorlar.'' diyerek söyleniyordu kendi kendine. Tavşan yolda biraz daha oyalanarak arslanın kızgınlığının iyice artmasını sağlamıştı. Sonunda ezile büzüle çıktı karşısına. ''Ormanın sultanı, hayvanların kralı, efendiler efendisi şanı yüce sultanım.'' diyerek başladı konuşmaya. Arslan hala kızgındı. ''Bu bücür de neler söylüyor?'' diyerek kulak dikti tavşana. Tavşan ağlamaklı bir sesle, ''Bugün sizin midenize inmek onuru benim gibi bir tavşandaydı efendimiz. Bendeniz de onu size afiyetle yesiniz diye getirmekteydim ki yolda karşımıza bir arslan çıkmasın mı? Yeminizi elimden aldığı gibi sizin kralınız da kim oluyor bakayım? Bir daha ona yiyecek mi yiyecek yok. İtirazı olursa gelsin boynunun ölçüsünü alayım.'' diye etmedik hakaret bırakmadı. Arslan artık tavşanın anlattıklarını duymuyor gibiydi. Kızgınlığı bir kat daha artmıştı. Hışımla, ''Nerede o saygısız küstah yaratık şimdi?'' Tavşan bıyık altından kurnaz kurnaz güldü. Fakat belli etmedi arslanı. Yine korku dolu bir sesle, ''Gelin sizi götüreyim efendimiz.'' dedi. Tavşan önde, arslan arkada düştüler yola. O patika senin, bu sokak benim, gittiler de gittiler. Vara vara derin ve geniş bir kuyuya vardılar. Suyu berrak mı berraktı? Tavşan arslanın yanında durdu. ''İşte efendimiz.'' dedi. ''Yanındaki de sizin bugünkü yemeğinizdi.'' Arslanla tavşanın suda akisleri vardı. Arslan olanca kızgınlığıyla kuyuya atladı ve bir daha çıkmadı. Böylece hem tavşan hem de ormandaki diğer hayvanlar kurtulmuşlardı. Dimne, arkadaşı kediliğe bu kurnaz tavşan hikayesini anlattıktan sonra, ''İnsanın zayıf veya güçlü olması değil, akıllı olması önemlidir.'' dedi. Kelile, ''Anlaşılan sen şetrebeyi kralımız arslanın gözünden düşünmek için ne gerekiyorsa yapmaya yeminlisin.'' dedi. Dimne, ''Hayır.'' diye itiraz etti. ''Ben sadece bir haksızlığı önlemeye çalışıyorum. Bunu yaparken hükümdarımıza da zarar vereceğinden korkarım.'' ''Sen.'' dedi Dimne. ''Kalbini ferah tut.'' Ve arkadaşıyla vedalaşıp saraya döndü. Arslan'ın gözü öküz Şetrebe'den başkasını görmüyordu. Varsa Şetrebe, yoksa Şetrebe. Dimne çok zaman kolladı arslanla baş başa görüşebilmek için. Sonunda yakaladı bu fırsatı. ''Yahu Dimne, nerelerdesin? Çoktan görmüyorum seni.'' diye sordu arslan. ''Bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim efendim.'' dedi Dimne. ''Çoktandır görüşmüyorduk, özlem giderdik.'' ''Dur bakayım, sende bir değişiklik var galiba.'' ''Ne olsun efendim?'' ''Var var, senin bir derdin var.'' ''Derdim, duam, sağlığınızdır efendim.'' ''Söyle Dimne, gizleme benden, nedir derdin?'' Dimne'nin isteği de buydu. ''Şöyle bir tenhada konuşsak?'' ''Tabii, neden olmasın? Sen benim en aziz dostumsun, gel şu odaya geçelim.'' Dimne, arslana meseleyi birdenbire anlatmanın sakıncalı olacağını düşünerek konuyu değişik yönlere çekti. Önce arslanın hala kendisine güvenip güvenmediğini öğrenmek istedi. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Arslan sözünü kesti Dimne'nin. ''Benim gönlümde buna yer yoktur Dimne. Sevdiklerimi kolay kolay unutmam. Senin gibi daima güveneceğim bir dostumu asla.'' Dimne, kalbinde hafif bir mutluluk rüzgarının estiğini hissetti. Artık emindi. Padişah kendisine hala güveniyordu. Bunu iyi değerlendirmeliydi. Kurnaz Çakal konuyu hikmet bilgisiyle ilgili söyleşilere doğru yönlendirdi. Akıllı olan bir kişinin başına bela gelmeden önce önlem alması gerektiğinden söz etti. Önlem alırken de korkak davranmamasının çok önemli olduğunu söyledi. Bir bela karşısında ancak şaşkınların korkacağını anlattı. Sadece anlatmakla kalmadı. Bir de bu konuyla ilgili üç balık öyküsünden söz etti. Üç Balık Masalı. Arslan öyküyü ilgiyle dinliyordu. ''Vaktin birinde'' diye başladı Dimne. Yemyeşil sazlıkla çevrili bir gölde üç arkadaş balık yaşardı. Göl büyük bir ırmağa açılırdı. Bir gün balıkçılar göle ağ attılar ve gölün ırmakla bağlandığı yeri de kapattılar. Henüz ağ atılmadan olayın farkına varan Ahsem adlı balık nehre kaçmayı başarmıştı. İkincisinin adı Hazim'di. Ve balıkçıların tuzak kurduğunu geç fark etmişti. Buna karşın o da kurnaz davrandı. Kendisini ölmüş gibi yapıp suyun yüzeyine bıraktı. Balıkçılar bu şekilde ölen balıkları sevmezdi. Nitekim çok geçmeden balıkçılardan birisi Hazim'i tuttuğu gibi nehre doğru fırlattı. Hazim tam kıyıya düştü. Sürüne sürüne, çırpına çırpına göçbela ırmağa ulaştı ve canını kurtardı. Üçüncü balık çok geç kalmıştı. Umutsuz çırpınışlarla canını kurtarmak için çaba gösterdi ama para etmedi. Sonunda balıkçıların ağına takıldı gitti. Arslan, Dimdik'in bu hikayeyi niçin anlattığını doğrusu anlamamıştı. Herhalde bir bildiği vardır akıllı çakal dostumun diyerek susmuştu. Dimdik, bu öykü size nasıl bir düşünce ilham ediyor hünkârım diye sordu. Arslan bir an düşündü. İnsan başına bir felaket gelmeden önce uyanık davranmalı. İş işten geçmeden önlemini almalı dedi. Dimdik taşı gediğine koymuştu. Hikayeyi size anlatmadaki amacım buydu efendim. Anlamadım diye sordu Arslan. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum efendim. Daha doğrusu söylemeye dilim varmıyor. Ne desem bilmem ki. Arslan meraklanmıştı. Dilinin altında bir bakla var senin ama anlamadım gitti. Efendimiz dedim de. Sesine çok önemli bir sırrı açıklıyormuş gibi bir ton vererek. Öküz Şetrebe'den söz etmek istiyorum. Arslan atıldı. Ne olmuş Şetrebe'ye? Başına bir şey mi geldi yoksa? Hemen telaşlanmayın. Onun başına bir şey geldiği yok. Nedir öyleyse? Böyle giderse onun değil, sizin başınıza bir şey gelecek. Arslan Dimdik'e çıkışır gibi, yahu bilmece gibi konuşmaktan vazgeçip işin aslını söylesene. Şetrebe diyorum efendim, sizin aleyhinizde çalışmalar yapıyor. Ne gibi? Öyle sanıyorum, tahtınızda gözü var. Arslan rahatladı. Hadi canım sen de. Dimdik daha ciddi bir tavır takınarak, İşte işin asıl tehlikeli yanı da bu zaten. Siz onun böyle bir şey yapacağına dünyada inanmazsınız. Evet, inanmam. Benden söylemesi. Bizzat kulağımla işittim. Sizin kralınız zaktiyle benim sesimden korkardı be gibi sözler ediyor. Arslan'ın içine bir kuşku düştü. Nasıl olur? Şetribe benim en güvendiğim adamım. Hele hele böyle aşağılık sözleri nasıl konuşur? Hayır inanmam. Doğru olamaz diye geçirdi aklında. Dimdik Arslan'ın kalbine bir şüphe attığını düşünerek sevindi. Sadece bununla kalsa iyi. Sizin diğer yakın adamlarınızla bir araya gelerek sürekli fitne kaynatıyor. Gözü tahtınızda. Ne yapıp yapıp tahtı ele geçirmek istiyor. Doğrusunu isterseniz ben de başlangıçta inanmıyordum. Fakat gün geçtikçe gerçek niyetinin bu olduğunu anladım. Arslan içinden bir sesin Dimdik'in anlattıklarının doğru olmadığını söylediğini hissediyordu. Fakat bir kez şüphe kurdu düşmüştü içine. Kurnaz Çakal, iyi gidiyorum. Buraya kadar iyiydi diye sinsice geçirdi içinden. Ve aldatıcı sözlerine devam etti. Fitnenin büyümesinden korkarım dedi. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Sizi bilmem ama ben derhal harekete geçmesinden yanayım. Dur hele dostum, çok hızlı gidiyorsun. Şetrebe öyle hemen yabana atılacak biri değil. Anlattıklarına dikkate alacağım. Bundan böyle Şetrebe'yi daha yakından izleyeceğim. Dimdik Arslan'ın huzurundan sevinç içinde çıktı. Birinci round benim diye düşündü. Şimdi bu fitne tohumunu büyütmeliydi. Doğruca Şetrebe'ye gitti. Zavallı öküz olup bitenlerden habersiz çayırda otluyordu. Uzaktan geldiğini görünce sevinç içinde ''Dimdik, sevgili dostum, nerelerdesin?'' diyerek ona doğru koştu. Dimdik yüzüne yeni bir maske geçirmişti. Şetrebe çoktandır görmediği eski dostu çakalı bağrına bastı. ''Çok özlettin beni yahu.'' Dimdik susuyordu. Şetrebe görüşmeyeli neler yaptın bakalım?'' diye sordu. Dimdik ''Hiç.'' dedi. ''Neyin var senin?'' Hiç, Kurnaz Çakal, keyfim yok. Nedir benim sevgili dostumun keyfini kaçıran? Vefasızlık, dedi iç geçirerek Dimdik. Dostun dosta vefasızlığı. Çok sitemli konuştun Dimdik kardeşim, dedi Şetrebe. Ben konuşmayayım da kim sitemli konuşsun, dedi Dimdik. Nedir seni böylesine üzen şey? Ne olacak, saygıdeğer kralımız? Arslan cirapları mı? Ne oldu, ne yaptı sana? Keşke bana yapsa, keşke benim hakkımda kötü düşünse. Kimin hakkında kötü düşünmüş? Dimdik rolünü ustalıkla oynuyordu. Zavallı öküz hala saf saf Dimdik'i dinliyordu. Kahırlı bir sesle sürdürdü konuşmasını çakal. Bak Şetrebe, seni nasıl sevdiğimi bilirsin. Kılına dahi zarar gelmesini isteme. Sana gelen bana gelmiş gibidir. Nasıl söylemeli? Of! Yahu Dimdik, söylesine ne var, ne oldu? Şetrebe fazla varma üstüme, çok zor söylemesi. Kralımız senin hakkında pek iyi şeyler düşünmüyor. Canla başla ona hizmet etmeni bir anda göz ardı ederek ayaklar altına alıyor. Bizzat işittim. Şu Şetrebi de son zamanlarda fazla semirdi. Yağlandı, etlendi. Doğrusu gözüme çok kötü görünüyor. Şeytan diyor boğuşunu bir güzel afiyetle mideye indir şeklinde sözler ediyor. Şetrebi'nin iri gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. Nasıl olur? Arslan nasıl böyle düşünebilirdi? Aman Allah'ım, bu dünya hep böyle vefasızlarla mı doluydu? Bunca zamandır ona sadakatle hizmet etmekten başka bir iş yaptığı yoktu Çetrebe'nin. Kurnaz Çakal anlatmaya devam ediyordu. Hem son zamanlarda devlet işlerinde Çetrebe'ye ihtiyacım da kalmadı sayılır. Üstüne üstlük bir de benim hakkımda sağda sola dedikodu yapıyormuş, diyor. Çetrebe, Dimle sen çıldırmış olmalısın. Daha düne kadar bana sonsuz güven duyan biri böylesine nasıl değişebilir? Söylediklerin gerçekten doğru mu? Yoksa şaka mı yapıyorsun? Diye Dimle'nin sözünü kesti. Dimle sesine daha da acıklı bir ton vererek, Keşke şaka olsaydı bütün bunlar aziz dostum. Keşke doğru olmasaydı. Ben senden daha çok üzülüyorum kralımızın böyle düşünmesini. Çetrebe bir süre kendi kendine konuştu, düşündü, taşındı. Sonra, Demek beni çekemeyen alçaklar gidip şikayette bulundular kralımıza. Akıllarına gelen iftirayı da ettiler abartarak ona. Belki de, kim bilir diyerek içindeki kuşku filizini büyüttü Dimle. Yoksa biliyorsun, Arslan Efendimiz seni çok severdi, güvenirdi. Tabii, dedi Çetrebe, Arslan'ın bir suçu yok. Asıl onu aldatmaya çalışanlarda kabahat. İşte böyle Dimleciğim, insan 40 yılda elde ettiğini bir anda yitirebilir. Sana şu an aklıma gelen bir masal anlatmak istiyorum. Şahin ile horoz arasında geçen bir öykü bu. Tabii, dedi Dimle, dinlemek isterim. Çetrebe anlatmaya başladı. Şahin ile horoz. Şahin tatlı bir daire çizerek süzüldü. 100 yıllık çınar ağacının dalına kondu. Gerçi kendisini hafif hafif esen rüzgarın kollarına bırakmıştı ama yine de yorulmuştu inerken. Bir süre konduğu dalda soluklandı, yorulan kanatlarını gerdi, üzerindeki tozları silkeledi ve biraz kestireyim diyerek iyice yayıldı. Tam bu sırada bir ses duydu. Horozun biri bağırtıyla kaçıyordu. Çınarın altına geldiğinde soluk soluğa kalmıştı. Dönüp arkasına baktı. Kimsenin gelmediğini görünce rahatladı. Horozun kaçışını izlemiş olan Şahin, ha ha ha diye gülmüştü. Horoz, o da kim diye çevresine bakınırken Şahin yukarıdan seslendi. Benim dostum ben. Şahin, başını yukarı kaldır. Horoz sesin geldiği yöne doğru kaldırdı başını, Şahin'i gördü. Şahin hala gülüyordu. Ne oldu? Kimden kaçıyordun öyle? Tabii gülersin, dedi horoz. Sana göre bir şey yok. Kim kovalıyordu seni? Horoz, sahibim, dedi. Kim olacak? Şu ilerideki çiftlikte yaşıyorum ben. Size şaşıyorum, dedi Şahin. Sahipleriniz henüz yumurtadan yeni çıkmış bir yavruyken özenle besleyip büyütüyorlar. Sizler için güzel evcikler yapıyorlar. Kümeslerde bir eliniz darıda, bir eliniz arpada yaşayıp gidiyorsunuz. Yine de size yaranamıyorlar. Yahu kendisine bu kadar yarara dokunan insanlardan kaçılır mı? Horoz, Şahin'in küçümseyici sözlerini dinledikten sonra, Sen, dedi. Bir Şahin'i tavada kızarırken veya şişe geçmiş közde pişerken gördün mü hiç? Yok, dedi Şahin laubali bir tutumla. Ne olacak? Ben, dedi horoz. Çok horozlar, tavuklar gördüm. Sahibim pişirirken ona nasıl güvenebilirim? Çetrebe bu öyküle neyi anlatmak istemişti? Dimle kurnaz kurnaz gülüyordu bıyık altında. Zavallı öküz gerçekten inanmıştı ona. Arslan'ın kendisine güvenmemesinin kötü sonuçlar vereceğini mi anlatmıştı verdiği bu örnekle? Dimle Çetrebe'yi teselli eder gibi, Üzülme dostum, dedi. Bunlar bir bakıma olağan şeylerdir. Senin gibi bilgi ve hikmet sahibi kimseleri çekemeyenler çok olur. Arslan'ı da sanırım onlar aldatmıştır. Haklısın kardeşim, dedi Çetrebe. Ama üzülmemek elde mi? Arslan Efendimiz artık bana güvenmiyor. Ben ona nasıl güvenebilirim? Peki, dedi Dimle. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey, dedi Çetrebe. İş olacağına varır. Kuşkusuz, dedi Dimle. İş olacağına varır ama sen de bazı önlemler almalısın. Her şeyi kaza ve kadere bırakamazsın. Kurnaz Çakal Çetrebe'yi Arslan'a karşı kışkırtmak istiyordu. Çetrebe buna yanaşmayınca onu iyice korkutup hain, korkak olur düşüncesini Arslan'ın dikkatine sunmaktı amacı. Çetrebe bütün bunlardan habersizdi. Kaderin konuştuğu yerde insan susar, dedi zavallı Çetrebe. Bak sana bir öykü daha anlatayım. Bülbül ile Bağcı arasında geçen bir öykü bu. Bülbül ile Bağcı. Kader konuşunca insan susar. Gül bahçesi, kırmızı, pembe, sarı güller. Çevreyi gül kokusuna boğan, rengarenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar bir bağcıydı. Geçimini sağlamak bir yana, bir gülün açmasıyla sanki bayram ederdi. Bahçede değil de sanki kalbinde büyütüyordu doğumcukları. Gül mevsiminde bağcı kendisini kaybederdi adeta. Bu yıl yeni bir gülün aşısını yapmıştı. Açılmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Onu veren bahçıvan, Bu gül güllerin sultanıdır. Rengi, kokusu çok farklıdır. Diğer güllere benzemez, demişti. Bağcı gülü özenle büyütüyordu. Daldaki tomurcukları gül gibi koruyordu. Sonunda tomurcuklar goncaya dönüştü, gonca patladı ve bahçeyi güzelliğe boğan bir gül çıkıverdi ortaya. Bağcının içi içine sığmıyordu sevinçten. O günü akşama dek bağda geçirdi. Gece uzadı da uzadı. Bağcının gözüne bir türlü uyku girmedi. Sabahı zor etti. Şafaktan sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte bağa gitti. Baktı ki ne görsün? Bir bülbül güle konmuş. Hoyratça yapraklarını yoluyor. Bağcı dehşet içinde olup biteni seyretti bir süre. Bülbülü yakalamak için çok uğraştı fakat kaçırdı. Ertesi gün bülbül yine aynı güle konmuş. Kalan yapraklarını yolmuştu. Bağcı bu kez de bülbülü kaçırdı. Artık kararını vermişti. Bir tuzak kuracaktı bülbüle. Ustaca hazırladı tuzağı. Bülbül geldi yine ağaca konmak için. Bir güzel tuzağa düştü. Bağcı alıp eve götürdü, kafese kapattı. Bağcı ertesi gün bülbülü kafeste bırakarak bağına gitti. Akşam dönüp geldi. Ağlıyordu. Ben sana ne yaptım da beni buraya hapsediyorsun? Sesimi beğendiysen kafese koymana gerek yok. Ben zaten senin bahçenin bülbülüydüm. Bağcı, sen, dedi kızgın kızgın, benim en güzel gülümü yoldun. Nasıl olsa birkaç gün sonra kendisi solacaktı. Yaprağını dökecekti, dedi bülbül. Bağcı baktı, doğru söylüyor bülbül. Kızgınlığı geçti. Acıyarak serbest bıraktı onu. Bülbül pencereye kondu. Uçmadan önce, beni özgür bıraktın. Çok teşekkür ederim. Ben de buna karşılık sana bir sır söyleyeceğim. Bağının kuzey ucunda, o büyük dut ağacının yanında bir hazine gizli, dedi. Sonra kanatlanarak gözden kayboldu. Bağcı başlangıçta inanmadı kuşun söylediğini. Sonra içine bir kuşkudur düştü. Belki doğrudur diyerek kazdı bülbülün sözünün ettiği yeri. Kazdı ki ne görsün? Büyük bir küp, içi dolu altın. Ertesi gün bülbül yine bağdaydı. Bağcı bülbüle, bir şey, dedi. Çok merak ediyorum. Neyi? Sen hazinenin yerini bildin de tuzağı nasıl fark edemedin? Kurduğun tuzak, kaza ve kaderin ölüme sürdüğü bir araçtı. Bu gibi durumlarda hikmet gözü kapanır insanın, göremez. Ne kadar gözü açık olsa da farkına varamaz. Dimne, bu hikayeyi anlatmakla Şetrebe'nin ne demek istediğini anlamıştı. Fakat Arslan'a karşı Şetrebe'yi kışkırtmaktan geri durmuyordu. Yani şimdi sen elim kolum bağlı duracağımı demek istiyorsun? Aklını başına al Şetrebe. Arslan'ın niyeti ortaya çıktı. Şimdi senin tedbir alman gerekecek. Böyle oturmakla işler iyiye gitmez. Şetrebe hala aynı düşüncedeydi. Karşında birkaç düşman birleşmişse senin yapacağın çok az şey kalmıştır, dedi. Dimne, bu her zaman dediğin gibi olmayabilir, diye itiraz etti. Şetrebe, bak Dimne, dedi. Sana bir öykü daha anlatayım da senin mi dediğin doğru yoksa benimki mi gör. Ve Şetrebe, Arslan'ı aldatmak için birbiriyle anlaşan kurt, karga ve çakalın öyküsünü anlatmaya başladı. Acıklı bir deve masalı. Bir varmış, bir yokmuş diye başladı Şetrebe. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, nice bülbüller öter kırmızı güller içinde. Ben annemin annesinin, sen babanın babasının beşiğini tıngır mıngır sallarken, güzel mi güzel, yeşil mi yeşil bir ormanda üç arkadaş yaşarmış. Kurt, karga ve çakal. Kurt çakalla, karga da her ikisiyle zaman zaman takışırmış ama ne çare ki üçünün de efendisi arslan olduğundan birlikte geçinip giderlermiş. Günler yıl, geceler yel gibi akıp gidiyormuş. Uzun günlerden bir gün ormanın yakınındaki şehre bir kervancı uğramış. Bir zaman orada konaklamış. Hastalanan zayıf bir devesini de ormana bırakmayı düşünmüş. Gerçi senden ayrılmak bana çok güç geliyor. Fakat bu haline yola devam etmen imkansız. Burası senin için güzel bir yer. Bir güzel semirirsin. Otlakta otlarsın, beslenirsin. Eski gücüne kavuşursun. O zaman inşallah gelip seni tekrar alırım buradan, demiş. Kervancı istemeye istemeye devesini bırakmış. Dönüp baktığında deveye gözlerinden bir çift yaşla süzülüvermiş yanağından aşağıya. Deve dalmış ormana. Önce miskin miskin gezinmiş. Sonra taze yapraklarını yemiş ağaçların. Sonra yemyeşil otları. Derken bir gün böyle, iki gün böyle. Ormanın kralı Arslan rastlamış bizim deveye. Deve Arslan'ı görünce ödü kopmuş. Korkudan ne yapacağını şaşırmış. Arslan, sen de kimsin, diye sorunca deve, ben zayıf, miskin bir deveyim. Sahibim güç kuvvet kazanayım, bir güzel semireyim diye buraya bıraktı beni, demiş. Arslan acımış zavallı hayvancağıza. Peki, demiş. Bu ormanda güven içinde beslenebilirsin. Yalnız, sonra gitmek mi istersin yoksa bizimle birlikte kalmak mı? Deve bakmış Arslan'a, gideceğim dese kızgınlığını çekecek, en iyisi kalmak diyerek. Kalmak isterim demiş. Aslan daha da sevmiş deveyi cevabından sonra. Aslanın arkadaşları varmış ormanda. Çakal, karga ve kurt. Üçü de aslanın avladığı hayvanın artıklarını yiyerek geçinirlermiş. Aslan avlanmadığı zaman aç kalırlarmış bu üç kafadar. Günler sessiz sedasız geçip gidiyormuş. Deve yavaş yavaş kendisine gelmiş, gittikçe şişmanlamış, semirmiş, gücü kuvveti tekrar gelmiş üzerine. Bunu gören çakalla kurtun ağzının salyası akıyormuş. Aslan bunu hissetmiş fakat kızmış arkadaşlarına. Biz deveyle bir anlaşma yaptık. O ormanda bizimle kalmayı kabul etti. Biz de ona güvenliğini sağlarız diye söz verdik. Ahdimizden caymamız imkansız. Bir daha böyle şeyler düşündüğünüzü görmeyeyim. Çakal ve kurt korkmuşlar aslandan. Bir yandan da devenin semirmesini iştahla izleyip durmuşlar. Bir gün aslan zorlu bir ava çıkmış. Kocaman bir file saldırmış. Fil de öyle hemen teslim olacak cinsten değilmiş. Dişleriyle aslanı yaralamış. Bir güzel de hırpalamış. Bunun üzerine aslan fena halde yaralı, yorgun argın inine dönmüş ve yatağa düşmüş. Nice hekimler gelmiş, nice lokmanlar gelmiş, bir çare bulamamışlar yarasını. Avada çıkamayınca aslan hem yarası hem de açlık iyice güçten takatten düşürmüş onu. Hele avının artıyla beslenen çakal, kurt ve karga daha güç bir duruma düşmüşler. Öyle ya, aslan avlanamayınca onlar da aç kalıyorlarmış. İşte her şey bundan sonra olmuş. Kurnaz çakal önce kurtu sonra kargayı inandırmış. Arkadaşlar demiş, gördüğünüz gibi kralımız ağır hasta. Ava çıkamaz bir halde. Bu durumda öncelikle onun sağlığını düşünmeliyiz. Yıllardır bize bıkıp usanmadan yiyecek sağladı. Şimdi açlıktan neredeyse ölecek bir duruma geldik. Fakat biz önce onu düşünmeliyiz. Şu deveyi ne güne kadar ormanda semirteceğiz? O hem kralımıza hem de bize günlerce yeter. Kurnaz çakal aslında aslanı filan düşünmüyormuş. Onun derdi davası kendi midesiymiş. Aslan günlerce ava çıkamamış. Kurt da karga da günlerdir açmışlar. Diğerleri bunun üzerine hemen kralımıza gidelim, düşüncemizi açalım demişler ve yola koyulmuşlar. Aslan durumu öğrenince çok kızmış. Size daha önce de söyledim, böyle bir şeye imkan yok. Ben deveyle olan ahdimi bozmam diyerek karşı çıkmış bu düşünceye. Fakat çakal planını yapmış, önce o davranmış. Efendimiz demiş, biz kendi aramızda düşündük taşındık ve sizi bu acıklı durumdan kurtarmak gerektiğine karar verdik. Bunun için kendimizi feda ediyoruz. Söz gelimi ben, canım size feda olsun, her an sizi yiyecek olmaya hazırım. Çakal böyle konuşunca kurt ileri atılmış. Hayır demiş, senin etin belki efendimize sevimli gelmeyebilir. Hem benim etim kim bilir belki de şifalı gelir ona. Lütfen efendim beni yiyiniz. Kurt böyle der de karga durur mu? Kalk demiş. Ah ben ne yapayım, ne edeyim, nerelere gideyim? Benim gibi bir lokmalık hayvan yüce sultanımızın dişine kovuğuna bile değmez. Ne yapmalı, ne etmeli? Eğer şifa olacaksam size, her an hazırım beni yemenize. Hayvanlar deveyi de getirmişler yanlarında. Zavallı bir tuzağın eşiğinde olduğunu bilmiyormuş. Saf hayvan diğerlerinin fedakarlığı karşısında çok duygulanmış. Ama can tatlıymış. Deve, aslan şimdiye dek anlaşmaya uyup beni yemedi. Şimdiden sonra bozacak değil ya diye düşünmüş. Ve sizler demiş hayvanlara, efendimize benim kadar yarayışlı olamazsınız. Baksanıza her tarafım et, hem de kralımızın ağzına layık. Lütfen bırakın beni yesin. Kısa bir sessizlik olmuş. Çakal, karga ve kurt sevinç içindeymişler. Zavallı deve tuzağa düşmüş sonunda. Aslan devenin yenilmesine karar vermiş ve deveyi hepsi birden azık yapmışlar kendilerine. Şetrebe'nin anlattığı masal burada bitti. Dimne öküzün hiç de saf olmadığını anlamıştı. Buna rağmen aslana karşı onu düşman edebilmek için ne gerekirse yapacaktı. Tamam dedi Dimne. Haklısın. Düşmana karşı birleşmekle çok şey başarılabilir. Peki bunun imkansız olduğu bir zamanda ne yapabilirsin? Söz gelimi sana aslan saldırırsa elin kolun bağlı mı duracaksın? Şetrebe elbette hayır dedi. Kendimi savunurum. Dimne ha şöyle imana gel bakalım diye fısıldadı. Şetrebe ne dedin dedi, anlamadın. Şey diyorum diye dalgınlıkta sıyrıldı Dimne. Her ne kadar kralımız senin hakkında olumsuz düşünüyorsa da yine de bizim efendimiz o. Daima saygılı olmalıyız ona karşı. Benim önerim acele davranma. Tedbiri elden bırakma ama ilk hamle senden gelmesin. Dimne düşüncesini pekiştirmek için denize meydan okuyan kuşun hikayesini anlattı Şetrebe'ye. Bak dostum dedi, iyi dinle bu öyküyü. İçinde sana bir ibret dersi var. Denize meydan okuyan kuş. Hint denizi sahillerinde titoz kuşları yaşardı bir zamanlar. Daha çok kıyıda yuva yaparlar ve yumurtalarını buraya bırakırlardı. Deniz dalgalı mı dalgalıydı. Ürkünç seslerle sahili dövüyordu. Anne Titos yumurtlama zamanı geldiğinde eşine "Burası," dedi. "Yavrularımız için hiç de güvenli değil. Biraz içeride yuva yapalım mı, ne dersin?" Erkek aldırmadı. Hatta gururuna dokundu. "Ne olacak? Niçin güvenli olmasın burası?" Anne çok kaygılıydı. "Deniz gittikçe kabarıyor. Dalgalar büyüyor. Yuvamızın yıkılması an meselesi." Erkek iyice kızmıştı artık. "Benim yuvamı bozacak deniz daha anasının karnından doğmadı henüz," dedi. Doğruydu. Deniz zaten ana karnından doğmazdı. Anne iyiden iyiye kaygılanmaya başladı babanın bu sözü üzerine. Belki etkili olur düşüncesiyle ona gevize kurbağa masalını anlatmaya karar verdi. "Sana," dedi, "bir öykü anlatmama izin verir misin?" Erkek sus. "Tabii. Neden olmasın? Ne öyküsüymüş bu?" "Söz dinlemeyen bir kurbağanın öyküsü." Erkek Titos meraklanmıştı. "Peki, anlat bakalım." Anne Titos başladı. Gevize kurbağa masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, buğday saman içinde, biz giderken sazlığa, savruk duman içinde, küçük bir ormanda altın sarısı bir göl varmış. Yağmur dinmiş, gökten su yerine sürekli bir ateş sıcağı inmiş. Küçük göl dayanamamış bu sıcağı, kurumaya yüz tutmuş. Gölün kuruması ise en çok iki kazla bir kurbağayı rahatsız etmiş. Üç arkadaş kafa kafaya vermişler. Ne yapmalı, ne etmeli demişler. Sonunda kazlardan birinin aklına başka bir göle göç etmek gelmiş. Diğer arkadaşını açmış konuyu. O da kabul etmiş bu düşünceyi. Zaten başka çıkar yolları yokmuş. Gittikçe kuruyan bataklık bir yerde yaşamak da çok zormuş. Durumu kurbağaya haber vermişler. "Biz göç etmek istiyoruz başka bir göle. Sen de bize katılır mısın?" demişler. Kurbağa biraz geveze ve kendini beğenmiş biriymiş. Başlangıçta "Ya korkacak ne var? Burada yaşayıp gidiyoruz," diye itiraz etmişler. Fakat kazlar gitmekte kararlıymış. "Yakında iyice kuruyacak göl. O zaman nasıl yaşayacaksın?" diyerek onu da göçe razı etmişler. "Peki nasıl gideceğiz?" diye sormuş kurbağa. Kazlardan biri, "Bir değneğe tutunursun sen," demiş. "Bir ucunda ben, diğer ucundan arkadaşım tutar. Uçarak gideriz." Teklifi beğenmişler. Uzunca bir değnek bulup kurbağayı aralarına almışlar. Havalanmadan önce kazlar kurbağanın gevezi olduğunu bildikleri için onu uyarmışlar. "Sakın yolda konuşayım deme. Ağzını açtığın an düşersin." Kurbağa istemeye istemeye, "Peki," demiş. Hep birlikte havalanmışlar. Az uçmuşlar, çok uçmuşlar. Kimi zaman aç, kimi zaman tok uçmuşlar. Çok köyler, şehirler aşmışlar. Kurbağa konuşmamaktan çok rahatsızmış. Sonunda olan olmuş. Bir köyün üzerindeyken aşağıdan köylünün birinin "Aa, şunlara bakın, kurbağayı nasıl taşıyorlar," diye bağırması üzerine kurbağa dayanamayıp ona cevap vermek için ağzını açmış. Açınca yere düşmüş. Böylece gevezeliğin cezasını çekmiş. Anne Titos masalı anlattıktan sonra eşine "Korkarım," dedi, "bizim de sonumuz kurbağa gibi olacak." Baba Titos kızgınlık içinde, "Sen," dedi, "aptal bir masala inanıp neler söylüyorsun böyle? Deniz yavrularımıza zarar veremez. Şimdiye dek kime zarar vermiş de bize verecek. Bunlar safsata, safsata, inanma." Anne Titos çok kaygılıydı. Buna karşın babanın kıyıya yaptığı yuvaya yumurtladı. Aradan günler geçti. Anne sabırla bekledi yumurtaların başında. Sonunda birbirinden güzel yavrular çıktı yumurtadan. Anne mutluluk içindeydi, babaysa gurur. Geldi, anneyi kutladı, alnından öptü onun. Mutluluk dolu gözlerle yavrularına baktı. "Cik, cik, cik," diye bağırışıyorlardı yuvada. Fakat bu mutluluk uzun sürmedi. Annenin dediği çıkmıştı. Deniz günlerce fırtınayla çalkalandı durdu. Kocaman kocaman dalgaları kıyıya vurdu. Ne varsa sahilde alıp götürdü. Yavrular da yüksek dalgalarla birlikte denizde kaybolmuşlardı. Anne gözyaşları döküyor, acısını dağa taşa çalıyordu. Baba şaşkındı. Annenin dediği çıkmıştı ama iş işten geçmişti. Günlerce ağlaştılar. Üzüntüden bir şey yemez, bir şey içmez oldular. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Anne sonunda dayanamadı. "Eğer," dedi babaya, "gidip yavrularımın intikamını denizden almazsan seni Hazreti Süleyman peygambere şikayet edeceğim." Annenin gözü dönmüştü sanki. Çıldırmış gibiydi. "Seni başkomutanlıktan alması için yalvaracağım." "Eyvah," dedi baba Titos. "Ben ne yaparım şimdi?" Kuşların başkomutanıydı baba. Günlerce düşündü, taşındı. Bir çıkar yol aramaya çalıştı. Bütün asker kuşlara haber saldı. Hepsi geldiler. Büyük bir ordu toplanmıştı. Denizin karşısına dikildiler. Hep birden bağırdılar. "Deniz, deniz! Yavruyu anneden ayıran deniz, senin kalbin ölmüş mü ki, sende hiç şefkat yok mu ki böyle yapıyorsun?" Denizden bir cevap gelmiyordu. Eğer komutanımızın yavrularını geri vermezsen sonun kötü olacak. Deniz güldü. Öyle ya, bu zavallı kuşlar koca denize ne yapabilirler ki? Yine de bütün kuşların toplanıp fedakar bir şekilde davranmaları dokundu ona. Ve düşmanını küçük görmemeye örnek olması için yavruları geri verdi. Dimle hikayeyi bitirdiğinde Şetrebe'nin yüzüne baktı. İstediği tepkiyi almıştı. Zavallı öküz Dimne'yi kendisini gerçek bir dost olarak görüyordu. Dimne, işte böyle aziz dostum dedi. Düşmanını hiçbir zaman küçümsemeyeceksin. Fakat daima tetikte durman gerekecek. Şetrebe Dimne'ye çok teşekkür etti. Dimne ayrılırken aklına bir şey gelmiş gibi döndü. Öküze, ha az kalsın unutuyordum. Bilirsin aslanlar çok sinirli olurlar. Sinirlendiklerinde kuyruklarını küt küt diye yere vururlar. Gözleri fırlar, burun delikleri kapanır, dişleri gıcırdar. Kralımızı bu halde görürsen bil ki senin için iyi şeyler düşünmüyor. Hadi uğrun açık olsun dedi. Şetrebe, sağ ol kardeşim dedi çakala. Uzaklaşırken de yahu dünyada böyle iyi hayvanlar da var diye kendi kendine söylendi. Şetrebe yerinde duramıyordu. İçine bir kurt düşmüş, aslanın nasıl olup da böyle düşünebildiğini bir türlü anlamamıştı. Sonunda sabrı taştı. Onunla görüşmeye gitti. Bu arada Dimne arkadaşı Kilile'ye gelmiş ve durumu bildirmişti. Fitne ve fesattan hiç hoşlanmayan Kilile Dimne'nin yaptıklarına çok kızdı. Ve olup biteni öğrenmek için aslanın sarayına yakın bir yere gidip seyretmeye başladılar. Şetrebe aslanı uzaktan gördüğünde kalbi küt küt atıyordu. Dimne'nin anlattığı çıkmıştı. Aslan onu görür görmez gözleri yuvalarından dışarı fırlamış, burun delikleri kapanmış, homurdanmaya başlamış, kuyruğunu sinirli sinirli yere vurmuştu. Birbirlerine yaklaştılar. Hiçbir şey söylemeden bir an beklediler. Aslan hışımda saldırdı Şetrebe'ye. Zavallı öküz ancak kendisini savunuyordu. Fakat yırtıcı bir hayvan karşısında bir öküz ne kadar dayanabilir? Şetrebe de pek dayanamadı zaten ve acı bir ölümle göçüp gitti bu dünyadan. Olayı saraya bakan bir tepeden izleyen Kelile arkadaşı Dimne'yi fena halde azarladı. Bir de sırıtıyorsun, utanmıyor musun yaptığını? Neler söylüyorsun Kelile? Daha mı söylemeyeyim? Zavallı öküzün ölümüne sebep oldun bir, padişahımızın böylesi sıkıntılara soktun iki, ona vefasızlık gibi kötü bir nitelik kazandırdın üç, yakın adamlarının güvenini yok ettin dört, bu fitneciliğinle kendi alçaklığını ortaya koydun beş. Yani şimdi senin bu yaptığın günahların en büyüğü değil mi? Ne geçti eline? Dimne arkadaşının söylediklerini sanki duymamış gibi kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Bana böyle söylemeye hakkın yok. Seninle çocukluğumuz birlikte geçti. Beni tanırsın. Şimdiye dek yanlış hareket ettiğimi sanmıyorum. Eğer gördüysen böyle bir şeyimi lütfen söyle. Kilile şimdi daha da kızgındı. Daha ne olsun? Sen bir defa kendini kusursuz görüyorsun. Bu başlı başına bir kusur. Ayrıca sözünle davranışın birbirini tutmuyor. Güya padişahın veziri oldun fakat gevezelikten başka yaptığın ciddi bir iş yok. Dimne haksız oluşunu bir türlü kabul etmiyordu. Çok haksızlık ediyorsun. Ben padişahımıza danışmanlık yapıyordum. Bu da hemen her konuda konuşmamı gerektiriyor. Ne yani? Ona bir takım güzel öğütler vermek de mi gereksiz bir şey oluyor? Bunu demek istemedim. Fakat sen hala kendini temize çıkarıyorsun. İnsan öncelikle kendisi öğüte muhtaçtır. Fakat görüyorum ki sen bir türlü bu gerçeği kabullenmiyorsun. İki arkadaş arasındaki söz düellosu kızışmıştı. Kedile sözün tam burasında bir hikaye anlatmaya başladı. Adı Öğüt Dinlemeyen Kuşlu bu öykünün. Öğüt Dinlemeyen Kuş. Yaz kış başından karın eksik olmadığı yüce bir dağda maymunlar yaşardı bir zamanlar. İlikleri işleyen soğuk canlılara göz açtırmazlardı. Hele akşamları dışarıda bir tek hayvana rastlamak mümkün değildi. Kar hiç dinmeyecekmiş gibi sürekli yağar, sonra tipi çıkar ve her şeyi savurur dururdu. Maymunlar soğuktan donacak bir haldeydiler. Tir tir titriyorlardı. Hele yavrular, annelerine sokulmuşlar, soğuğun bıçak gibi soluğuna karşı direnmeye çalışıyorlardı. Derken taşların arasında bir şeyin parıldadığını gördüler. Gerçekte bir elmas parçasıydı bu. Ama maymunlar onu ateş koru sandılar ve çevreden çalı çırpı odun toplayıp üstüne koydular. Hep birlikte üfürmeye başladılar. Ateş yakacaklarını sanıyorlardı. Ağaçta miskin miskin oturan bir kuş seslendi. Hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Üflediğiniz şey kor değil, bir elmas. Onunla ateş yakamazsınız. Size söylüyorum, hey! Kuş böylece söylenip durdu. Fakat kendisini dinleyen yoktu. Maymunlar hala üflüyorlardı. Bu sırada kuşa birisi seslendi. Seni dinlemiyorlar. Orada ne söylenip duruyorsun? Hem senin nene gerek onları uyarıyorsun? sarhoş öğüdü dinlemeyip maymunlara üfledikleri şeyin kor olmadığını anlatmaya devam etti. Onlar öğüt dinlemiyorlardı. Fakat gerçekte nasihata kulak vermeyen kuşun kendisi olmuştu. Maymunlara daha yakından konuşmak istedi. Yanlarına gitti ve onların pençesine düştü, canından oldu. Kedili arkadaşına, "Benim sana öğüt vermem kuşun maymunlara verişine benzeyecek diye kaygılanıyorum. Sonuçta zarar göreceğimden korkuyorum." Dimne, kelinenin iyi bir dost olduğundan kuşku duymuyordu. Fakat zaman zaman eleştiride ileri gidiyordu. "Seni sevdiğim için söylüyorum bütün bunları," dedi kedili. "Yanlış anlamayacağını umarım." "Senin," dedi Dimne, "samimiyetine inanıyorum." "Bak," dedi kelili, "sana ibret verici bir hikaye daha anlatacağım. İnsanları birbirine düşürmenin, yalan söylemenin, insanın kendisine zarar verdiğini anlatan bir öykü. Kilinin anlatacağı bu hikaye, Tishoş ve Hazım adında iki ortak tüccar hakkındaydı.
Ayrım 3.